Ayrım 18. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 327. Bölüm 7. Ne çok düşünmüştüm seni, bizi. En kuytu köşelerde bıraksam seni. Kimse göremese, bir ben görebilsem bedenini. Ya da dönsem o gecenin keskin noktasına. Onca yalvarma, onca kavgadan sonra Alumor köyüne taşınmaya karar vermişlerdi. Yeliz gecelerce ağlamış ancak sağlığı ikna edememişti. Köye taşınacakları için Hale birkaç gün daha şehirde kalmayı kabul etmişti. Yeliz eşyaları yavaş yavaş bavullara koyarken Hale aşağıya taziye evine gitmişti. Yeliz annesine telefon etmişti. Olanları anlatıyor, bir yandan da ağlıyordu. Yapamam. Yapamam ben o lanet olası köyde. Ölsem yaşayamam. Sümeyye, biraz sakin ol. Bir müddet yaşarsınız. Sonra da bebek doğunca yeniden bir ev ayarlarız size. Ağlayarak, ben bebeğimi orada doğurmak istemiyorum. Yapma böyle. Biraz uyumlu olmaya çalış. Yeliz gözyaşları içinde bağırmaya başlamıştı. Şimdi uyumsuz olan ben mi oldum yani? Hayır, öyle bir şey demedim. Evliliğinizde sorun olmasın. Bu yüzden. Yeliz alaycı gülümseyerek, evlilik mi? Ne evliliği? Yeliz düşünmüştü. İnandığı, güvendiği, her şey birdenbire yıkılıvermişti. Annesi o evlenirken nasıl da güvenceler veriyor, onun korkmaması için elinden geleni yapıyordu. Şimdi ise olur ya, evliliği bozulur, yeniden yanına gelmek zorunda kalır diye sürekli uyumlu olmaktan bahsediyordu. Ah anne. Nişan döneminden sonra Sadık çıkan sorunlar bir an önce çözülsün diye evlilik tarihini öne almıştı. Ne de olsa evlilikte keramet vardı. Yeliz bu durumdan çok hoşlanmıştı. Sadık artık dayanamıyor, bir an önce evlenmek istiyordu ona göre. O gün hayatının en güzel günüydü. Aşık olduğu ve kendisi için ölmeye her an hazır adamla bir ömür geçirmek için imzaları atacaklardı. Her şey onun istediği gibi olmamıştı ama yine de olsundu. Bir gelinlik kiralamışlardı. Yeliz istediği kuaför pahalı diye kuaförüne gidememişti. Düğün salonu da hayallerinin salonu değildi. Ama yanındaki adam hayallerinin adamıydı. En önemlisi bu demişti herkes. Ev, araba, her şey sonradan yapılırmış da koca sonradan iyi olmazmış. Bu yüzden de iyi koca almak hepsinden önemliymiş. Sadık Yeliz'in istediği arabayı kiralamış, süsletmiş ve kuaförün önüne gelmiş bekliyordu. Defalarca Yeliz'i aradıktan sonra Yeliz yanındaki kadınlarla dışarı çıkmıştı. Sadık hemen yanına koşmuş ve ona ''Aşkım yine peri kızı gibi olmuşsun.'' Yeliz sarılmaya çalışan Sadık'ı iterek ''Yavaş biraz saçımı bozacaksın.'' Kulağını eğmişti. ''Nasıl olsa ben bozacağım.'' Omuzuna vurup ''Başlama yine.'' Yeliz diğer kadınlardan ayrılıp yalnız kız kardeşiyle Sadık'ın arabasına binmişti. Tüm şehri güzelce gezmişlerdi. Sonunda düğün salonuna tüm konukların alkışları ve seçtikleri şarkıyla girmişlerdi. İkisi de çok mutluydu. Birkaç şarkı sonra nikah zamanı gelmişti. Yeliz şimdi daha heyecanlıydı. Heyecanı sadece mutluluktandı, yoksa kararının doğru olduğundan adı gibi emindi. Birazdan şu süslü püslü masaya oturacak, tüm konukların karşısında haykıra haykıra Sadık ile bir ömür geçirmek istediğini söyleyecekti. Masaya oturmuşlardı. Nikah memuru son kontrollerini yapıyordu ki Sadık ona eğilip ''Heyecanlı mısın? Hem de çok. Ya sen?'' ''Ben de.'' Sadık Yeliz'in elini tutmuştu. Yeliz ''İyi ki karşılaşmışız ve iyi ki aşkımızın değerini bilmişiz.'' Sadık gülümsemişti. Haklısın. Nikah memuru konuşmaya başlamıştı. Herkes susmuş ve onların cevaplarını bekliyordu. Önce Yeliz'e sorulmuştu. Yeliz, hayatımın sonuna kadar evet. Ardından Sadık'a sorulmuştu. Sadık, evet. Yeliz o imzayı atarken biraz da şaşkındı. Kendisi çekinmeden herkesin karşısında hayat boyu ona aşık olacağını haykırmışken o yalnızca kuru bir evet demişti. İmzalardan sonra ilk dansa geçirmişti. Bu kez Sadık, Yeliz'in gözlerinin içine bakmadan dans ediyor, yalnızca kendisine dönmüş olan fotoğraf makinelerine bakıyordu. Bir ara Yeliz, ''Neden bana bakmıyorsun?'' Sadık gülümseyerek, ''Zaten bir ömür bakacağım.'' Biraz sinirlenmişti. ''Ne demek bu? Şimdiden bıkmayalım birbirimizden.'' Yüzü düşmüştü. ''Böyle bir ihtimal var yani. Üf Yeliz, şaka yaptım.'' Yeliz'in canı sıkılsa da kimseye belli etmemek zorundaydı. Ne de olsa bir düğünde tüm gözler gelinin üzerinde olurdu. Suratsız demelerini istemiyordu. İlk danstan sonra ailelerini öpmek için yanlarına gitmişlerdi. Giderken Sadık elini tutmuyor, Yeliz gelinliğini çekiştire çekiştire kalabalığın arasından geçmeye çalışıyordu. Sadık'ın ailesiyle öpüştükten sonra kendisi ailesiyle öpüşmeye gelmişti. Babasını öptükten sonra annesine sıra gelince nedendir bilinmez gözyaşlarına hakim olamamıştı. Annesi ona, canım bunlar mutluluk gözyaşları. Bilmiyorum anne. Sadık dönüp bir arkadaşıyla konuşmaya başlamıştı. Sümeyye, ne demek bu canım? Mutlu olabilecek miyiz sence? Elbette. Umarım. Üstelik bu konuda en az şüphen olmasın. Ne zaman canın sıkılsa, ne zaman mutsuz olursan biz her an senin yanındayız. Sen bizim her zaman parçamızsın. Gelin demen yeter. Yeliz yeniden annesine sarılmıştı. Canım annem, sizi çok seviyorum. Biz de seni canım. Seni hayatın boyunca kimse üzemez. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Sümeyye, üstelik bu ağlamaların bebeğe ne kadar zarar veriyor tahmin bile edemezsin. Söz konusu bebeği olunca Yeliz biraz kendine gelmeye başlamıştı. Tamam, haklısın. Lütfen canım, kendine ve bebeğine iyi bak. Nerede ve ne koşulda olursa olsun. Sağ ol anne. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Hayriye yukarı çıkmış, kapıyı çalıyordu. Yeliz telefonu kapatmış ve hemen gözyaşlarını silmişti. Kapıyı koşup açınca Hayriye, bir defa da zamanında aç şu kapıyı. Annemle konuşuyordum da içeriye girerken işin gücün gevezelik. Hayriye hemen mutfağa geçip yemekleri kontrol etmişti. Aşağıya inmeden önce söylediği gibi erişte çorbası, bir tepsi börek, patlıcan kebabı, pirinç pilavı ve ev yoğurdu yapılmıştı. Hayriye tüm tencereleri açıp bakınca hepsi de bir sorun bulmuştu. Mutfaktan çıkarken ben gidip biraz uzanacağım. Sadık gelince beni uyandır. Olur anne. Salonda onun için hazırlanmış yatağı yatmıştı. Yeliz sakinleşmeye çalışarak televizyonu açıp karşısına oturmuştu. Birkaç saat sonra da epey erkenden kapı çalınmış ve Sadık eve gelmişti. Yeliz, ne yaptın bugün? Gülümseyerek, işi bıraktım. Alsınlar fabrikaları başlarına çalsınlar. Kurtuluyoruz bu şehirden. Ellerini iki yana açmıştı. Yani hiç şansım yok. Elini hayır anlamında sallamıştı. Yok Yeliz, her şey bitti. Karnına dokunup, peki bebek doğduktan sonra gitsek? Gözlerini açıp kesin bir tavırla, yarın annem giderken biz de gideriz işte. Yere bakarak, o zaman gidip Fadime ablalarla da vedalaşayım. Gidersin, şu ifadeyi ne zaman vereceksin? Fadime ablalardan gelince oraya gideceğim. Sert bir ses tonuyla, ben götüremem, bir sürü işim var. Tamam ben giderim. Sen aşağıya git, sonra yemek yeriz. Tamam. Yeniden kalkıp hazırlanmış ve aşağıya inmişti. Fadime de kapının önündeydi. Onu görünce, gel Yeliz. Birlikte içeriye girmişlerdi. Uzun zamandır evde misafirleri yoktu. Yeliz, abla, biz gidiyoruz. Fadime başını kaldırmıştı. Hı, duydum, öyleymiş. Ağlamaklı, ben hiç istemiyorum. Elini sallamıştı. Hayatta istemediğin neler oluyor? Gözlerini yere çevirmişti. Haklısın, senin yaşadıklarının yanında eni yumruk yapıp iki göğsünün arasına vurup çok zor Yeliz, kabullenemiyorum. Benim ona verdiğim emekler bir yana tam da hayatını yola sokmuştu. Gözlerini iyice açmıştı. Yanlışlarından çok pişman olmuştu değil mi? Gözlerini yerden kaldırmadan ne çok gözyaşı dökmüştü ben bilirim. Zaten hayatı gözyaşı dökmekle geçmişti. Meraklı bir tavırla hayatımı gözlerini kaldırıp ona bakmıştı. Ya daha küçükken babanın dayaklarıyla uykudan sıçrayarak uyanıyorsun. Biraz büyüyünce okumak istiyorsun, çalışıp para getir deniyor. Babandan göremediğin sevgiyi bir adamı sevip bulayım diyorsun da dayandığın hiçbir duvar sırtını sıcak tutmuyor. Yeliz bir an düşünmüştü. Bir yanda Davut vardı, diğer tarafta kendi babası. Hayatı boyunca onun gölgesi ve sevgisiyle büyümüştü Yeliz. En mutlu anlarını, en üzgün anlarını hep babasıyla paylaşmış, onunla açmıştı. Daha çok küçükken arkadaşları babasından korkup da karnelerini saklıyor diye kendisi de karnesini saklaya saklaya eve gelmişti. Akşam olup babası geldiğinde ona haydi bakalım nasıl bir karne getirdin? Yeliz utana sıkıla karne almadım. Neden? Yolda hastalandım da eve geri döndüm. Babası annesine bakıp niye bana haber vermediniz? Çocuğu hastaneye götürürdük. Annesi son derece sinirli önce Yeliz'e sonra da babasına bakmıştı. Aklınca senden korkmuş da karnesini göstermemek için bu yalanı uydurmuş. Babası yanına gelip oturmuştu. Neden böyle bir yalana ihtiyaç duydun kızım? Zayıfım var. Ne olmuş? Ya bana kızarsan? Hiç sana kızdığımı hatırlıyor musun? Yoo. Bak kızım, elbette derslerinde başarılı olman benim için önemli. Ama her şeyden önemlisi sensin. Yeliz gülümsemişti. Yani bana kızmayacaksın. Hayır, ben sana kızmayacağım. Ama sen de sonraki dönemde daha başarılı olacağını söz vereceksin. Sıkı sıkı babasına sarılmıştı. Yeliz liseye gidiyordu. Günlerdir babasının canının sıkkın olduğunu görüyordu. Annesine sorunca geçiştiriyor. Babası zaten bir şey söylemiyordu. Yeliz düşünüyor, düşünüyor, nedenini bir türlü bulamıyordu. Bir sabah okula gitmek için hazırlanmıştı ki babasının hala evden çıkmadığını görmüştü. Hareketlerini hızlandırıp hemen yanına gitmişti. Ona, baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Sen söyleyeceksin ne olduğunu. Babası biraz kızgın annesine bakmıştı. Sen mi söyledin? Annesi umursamaz bir tavırla, ne söylemesi? Odadan çıkıp gitmişti. Yeliz babasına dönerek, baba, farkındayım, günlerdir canın sıkkın. Hiçbir şey yemiyor, hiç konuşmuyorsun. Neden bizimle paylaşmıyorsun? Başını önüne eğmişti. Paylaşsam ne fayda? Sadece öğrenmek istiyorum. Peki öyleyse, gel yanıma otur şöyle. Yeliz gidip babasının yanına oturmuş ve onun gözlerinin içine bakmıştı. Babası ise anlatmaya başlamıştı. Aylardır işlerim kötü gidiyor. Ben toparlamaya çalıştıkça da daha batıyorum. İşte derdim günlerdir, hatta aylardır buydu. Ama senin emekline çok az kaldı. 3 çocuk okutmak ne kadar zor tahmin edemezsin. Bir müddet düşündükten sonra okulu bırakıp çalışsam? Babası sert sert bakmıştı. Ben hayatta olduğum sürece bu asla gerçekleşemez. Gerekirse her işi yaparım da asla çocuklarımı okuldan alıp istikbalini engellemem. Ama baba, babası ayağa kalkmış ve tamam, bu konu burada kapandı. Sadece merak ettiğin için seninle paylaştım. Bunlardan sakın kardeşlerine söz etme. O da ayağa kalkmıştı. Babasının koluna girip, ben senin işlerin düzeleceğine inanıyorum. Babası saçlarını okşamıştı. Canım kızım. Yeliz ile Sadık'ın ilişkileri iyiden iyiye oturmuş. Hatta Sadık evlenme teklifini etmişti bile. Her durumu annesiyle paylaştığı için sorun yoktu. Ama artık istemeye gelecekleri için babasına söylemek gerekiyordu. Annesi, tamam sen merak etme, ben yordamınca söylerim. Annesinin kolundan tutarak, hayır ben söylemek istiyorum. İyi, sen bilirsin. Odadan çıkıp salona girmişti. İçeride erkek kardeşiyle babası televizyon seyrediyordu. Kardeşine, Yağız, babamla bizi yalnız bırakabilir misin? Şaşkın şaşkın bakıp, niye? Soru sorma da hadi çık. Erkek kardeşi çıkarken Yeliz gelip televizyonu kapatmış ve babasının yanına oturmuştu. Ona, babacığım, beni seviyor musun? Gülmüştü. Bu ne biçim soru? Hadi baba söyle. Elbette seviyorum. Peki benim çok mutlu olmamı ister misin? Evet. Baba şey, ne oldu? Başını önüne eğmişti. Biri var. İznin olursa gelip beni isteyecekler. Bir müddet düşünüp, sana layık bir genç mi? Herhalde. Ne demek herhalde? Emin değil misin? Yani baba, zengin falan değil. Üniversite mezunu da değil. Sonra köklü bir ailenin çocuğu da değil. Gülümseyerek, ne özelliği var bu çocuğun? Biraz mahcup, beni çok seviyor. Omzuna dokunarak, işte bu hepsine bedel. Gelsinler de tanışalım. Bakalım benim prenses kızımı mutlu edebilecek biri mi? Yeliz babasına sarılmıştı. Kısık bir sesle, ben prensesim çünkü senin kızım. Ona acıdığını fark etmişti. Ne çok acı yaşamış. Yeniden gözleri dolmuştu. Bu dünyada mutlu olmadığı gibi şimdi de mutlu olamayacaktı. Yeliz yaptığı hatalar yüzünden diye düşünürken Fadime devam etmişti. Düşünsene, cani şekilde öldürülmüşsün ve katilin elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Yeliz hiç bu yoldan düşünmemişti. Gerçekten de onu öldüren belki de güle güle çevrede dolaşıyordu. Aileye zordu ama ölenin ruhu nasıl acı çekiyordur kim bilir. Bir an içinin daraldığını hissetmişti. Abla, daha çok işim var, ben kalkayım. Fadime başını sallamıştı. Yeliz kalkmış, yukarıya çıkarken az önce konuştuklarını düşünüyordu. Bir an bir merdiven basamağına oturup ellerinin arasına almıştı başını. O anda da Handan gelmişti gözlerinin önüne. Bir gün pazardan dönerken Handan'ı evlerinin önünde kaldırmıştı. kaldırımın üzerinde oturmuş, başı ellerinin arasında öylece düşünüyor olduğunu görmüştü. Elindeki poşetlerle yanına gitmiş ve ona, "Handan, iyi misin?" Handan gözlerini kaldırmış ve ona uzun uzun bakmıştı. O konuşmayınca Yeliz poşetleri bir tarafa koyup yanına oturmuştu. Yeniden ona, "Handan, neyin var?" "Araba sürmek istemiştim." Şaşkın gözlerle, "Ne?" "Bir baktım, biri ansızın el frenini çekti. Arabamı değiştirdim. O arabada ne gaz vardı ne fren. Güzel görünen bir arabada deneyeyim dedim. Şansımı da. Meğer içine bir bomba koymuşlar." Omuzuna dokunmuştu. "Canım, ne diyorsun sen? Bomba patladı. Tüm pislikler etrafa saçıldı. Hastaneye gidelim mi? Bak, bak hiçbir parçam kalmadı ki. Bir yerin ağrıyor mu?" Gülümseyerek yüzüne bakmıştı. "Ağrısız nasıl yaşanır? Sahi ağrısız yaşanır mı? Ben hiç ağrısız, sızısız yaşamadım. Yani neren ağrıyor? Ruhum sızlıyor." "Nasıl yani?" Elini tutmuştu. "Bilemezsin, hiç bilemezsin. Ben nasıl ki ağrısız, sızısız yaşamayı bilmiyorum. Sen de bunu bilemezsin." Kolundan tutup çekmişti. "Hadi gel. Eve gidip elini yüzünü yıka da biraz iyi olursun." Ayağa kalkmış, eve doğru ilerlerken Yeliz ona, "Bize gidelim istersen." Handan gülümsemişti. "Aşk yuvanıza değil mi?" Adımlarını hızlandırıp evine girmişti. Yeliz elindeki poşetlerle eve doğru çıkarken önce hareketlerini anlayamamış, sonra ise kendisi mutlu olamadığı için evli ve mutlu bir çifti kıskanması olarak yorumlamıştı. Ta ki onun yaşadıklarını ve Sadık'ın ona yaşattıklarını öğrenene kadar. Eve girince Sadık ile Hayriye'yi oturma odasında oturmuş sohbet ederken bulmuştu. Hayriye Yeliz'i görünce, "Ooo, kimler gelmiş?" Yeliz, "Vedalaşmaya gitmiştim." Sadık, "Nasıllardı?" Yeliz, "Hala kötüler." Hayri, "Sen de ders al işte. Kötülük yaparsan sonun böyle olur." Yeliz, "Tabii, bu herkes için geçerli." Yeliz deliye dönse de yalnızca tek söz edebilmişti Hayri'ye. İyilik ve kötülük hakkında akıl verebilecek en son insan bile değildi ona göre. Hayriye'nin alt kattaki evinde bundan bir yılı aşkın zamandan önce erkek kardeşi oturmaktaydı. Kardeşi kalp krizinden ölünce Hayriye ona yapmadığı kötülüğü bırakmamıştı. Kadın her kötülüğe rağmen gidecek yeri olmadığı için o evde yaşamaya devam ediyordu. Bir akşam dayanamayan Hayriye kapıyı yumruklayarak çalmıştı. Kadın dışarı çıkar çıkmaz da ona, "Yeter artık, çık git evimden." "Yapma abla, nereye gideyim? Bana ne, bana mı sordun evlenip de çocuk yaparken?" Kadın ağlayıp yalvarırken durumu gören köylüler yanlarına koşup gelmişti. Hayriye ölen kardeşinin karısını zalimce evden atıyor demesinler diye onlara dönüp, "Söyleyin bana, siz olsanız evinizde barındırır mıydınız?" İşlerinden biri, "Ne oldu Hayriye abla?" Gecenin bir saatinde kapı açılıyor. İçeriden konuşmalar, gülüşmeler, daha kim bilir neler. En önemlisi de bu edepsiz kadın kim bilir kimi evime alıyor. Ağlayıp yalvaran kadın birden böyle bir hakaretle karşılaşınca üzerine yürümeye başlamıştı. "Bana her şeyi söyleyebilirsin de namusuma laf ettirmem." Hayriye kalabalığa dönüp, "Görüyorsunuz değil mi? Yaptıklarını bastırmak için şimdi üzerime yürüyor." Köylülerin zor bela ayırmasından sonra kadın birkaç parça eşyası ve 4 çocuğu ile akşam vakti evden çıkmıştı. Bir süre sonra orada burada kaldıktan sonra birinin aracı olması ile yaşlı bir adamla evlenmişti. Hayriye etrafa hakladığını göstermek için akşamları eve gelen adamın o adam olduğunu söyleyip durmuştu. Sadık, "Yalnız Fadime mi vardı?" Yeliz, "Evet, sen vedalaşmayacak mısın?" Sadık, "Sen ifade vermeye gidince ben de inip vedalaşırım." Yeliz yarım saat sonra evden çıkmış, karakola gelmiş ve şimdi ifade vermek için oturuyordu. Erkan, "Buyurun, tanıdığınız kadarıyla anlatın." Yeliz sandalyesinde doğrularak, "Biz oraya taşınalı 1 yıl olmadı. Önceleri güzel bir arkadaşlığımız varken sonra eşime karşı bir şeyler hissettiğini duydum. Aramız bozuldu." "Peki eşinizle ilişkisi olmuştu mu?" "Hayır, en azından ben öyle biliyorum. Ama bir ara görüşmüşler." "İlişkileri yoksa neden görüşmüşler?" "Sadık'ın egosu yüzünden. O çok sevsin onu, aşkından ölsün diye. Ya ondan vazgeçince?" "Sadık kurtuldum derdi." "Sizin hisleriniz de öyle miydi?" "Herhalde." "Tam anlamıyla vazgeçmiş miydi?" "Evet, düğün hazırlıkları yapıyordu. Duyduğuma göre evleneceği adama aşıkmış. Sadık Bey buraya geldiğinde o gün işim uzadı demişti. Oysa bizim araştırmalarımıza göre o gün işe çok kısa bir zaman uğramış. Bu çelişki neden olabilir?" Yeliz düşündükten sonra, "Bilemiyorum." "Şüphelendiğiniz biri var mı?" "Hayır. Kimse aklınıza gelmiyor mu? Yo. Ayağa kalkmış, çantasını koluna takmıştı. Erkan da ayağa kalkmış, onu uğurluyordu. Kapıdan çıkarken Yeliz birden dönerek, Sadık. Erkan kapıyı yeniden kapatmış ve gözyaşları içinde Yeliz'e bakıp, tahmininiz mi? Yeliz kalktı, sandalyeye yeniden oturmuştu. Hayır, tahmin değil. Kesin o. Kendi mi söyledi? Gözyaşlarını silerken, tamam. Siz bana tek tek sormayın. Ben hepsini anlatayım. Peki. O gece Yeliz defalarca Sadık'ı aramış ama bir türlü ona ulaşamamıştı. Sadık ya açmamış ya da telefonu meşgul atmıştı. Yeliz sinirinden deliye dönmüş, evin içinde bir o yana bir bu yana dönüp durmuştu. Sinirini bastırmaya çalışırken bir an kendine kızmıştı. Belki de ona bir şey olmuştu da telefonu açamamıştı. Hemen aynı fabrikada çalışan bir sevgisi olan arkadaşını aramıştı. Arkadaşı, alo. Alo, merhaba Sinem, nasılsın? Sağ ol canım, iyiyim. Sen? Ben de. Sana bir şey soracaktım. Tabii sor. Tarık bu gece vardiyasına kaldı mı? Sadık hala eve gelmedi de merak ettim. Ona soracaktım. Tarık şu an fabrikada. Dur, onu sorup sana döneyim. Çok iyi olur. Yeliz birkaç dakikayı çok zor geçirmişti. Sinem hemen aramış. Yeliz hemen telefonu açmıştı. Sinem, Yelizciğim, Tarık Sadık'ın bugün fabrikaya doğru düzgün uğramadığını söyledi. Birkaç saat durmuş, sonra da gitmiş. Eğer bir sorun varsa, Yeliz çok sinirlenmiş olsa da bunu belli etmemesi gerekiyordu. Aa canım, şimdi aklıma geldi. Bugün annesinin yanına gidecekti. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, merak etme. Yeliz telefonu kapatınca yeniden Sadık'ı aramıştı. Bir yandan da sinirinden ağlıyordu. Bir müddet sonra yatağa uzanmaya gitmişti. Sadık gelince uyuyor numarası yapacak, her şeyi sabah konuşacaktı. Yoksa çok büyük bir kavga çıkabilirdi. Yeliz yatağa uzanmış ancak uyuyamamıştı. Sadık bir müddet sonra ses yapmamaya çalışarak gelmişti. Her zaman olduğundan daha sessiz ve tedirgindi. Yatak odasının ışığını bile açmamıştı. Sessiz sessiz yatağın ucuna oturmuş ve hafif bir sesle Yeliz. Ses gelmediğini görünce ayağa kalkmış ve yine ses yapmamaya çalışarak ama gıcırtılar içinde kıyafet dolaplarını açmış ve birkaç dakika sonra kapatmıştı. Üzerindeki kıyafetleri çıkarmış ve yatak odasında bulunan sandalyenin üzerine atmıştı. Hemen yatağa uzanmış ve uykuya dalmıştı. Yeliz için çok zor ve soru işaretleri olan bir geceydi. Bir an önce dolabı açıp orada Sadık'ın neyi sakladığını bulmak istiyordu. Sadık'ın hareketlerine göre bir hediye ya da güzel bir şey değildi. Olsaydı o bu kadar tedirgin olmazdı. Yeliz zaten hiç uyuyamadığı için erkenden kahvaltıyı hazırlamaya başlamıştı. Çayı ocağa, kahvaltılıkları masaya koyunca yatak odasına girmiş ve Sadık hadi uyan. Sadık sıçrayarak uyanmıştı. Ne oldu? Hiç, uyan da kahvaltı yapalım. Tamam, kalkıyorum. Git de ekmek al. Tamam, giderim şimdi. Aslında evde dünden kalan ekmek vardı. Ancak Yeliz dolabının içinde ne olduğunu öğrenmek için onu ekmek almaya göndermişti. Sadık kalkmış, yüzünü yıkamış ve dün üzerinden çıkarıp sandalyenin üzerine attığı kıyafetleri giymiş ve dışarı çıkmıştı. Yeliz kapının kapanmasıyla yatak odasına koşmuştu. Yine gıcırtılarla açmıştı dolabı. Yeliz önce bir şey görememiş ancak kıyafetlerinin altına bakınca orada Sadık'ın bir kemerini görmüştü. Kala kalmıştı. Elinde kemer dolabın önünde binlerce şey düşünmüştü. Sadık'ın gelmesine az kılınca kıyafetleri şöyle bir düzeltmiş, dolabı kapatmış ve kemeri dolap ile duvar arasındaki dar bölüme sokuşturmuştu. Hemen mutfağa çayı kontrol etmeye dönüyor ki Sadık'ın dün giydiği ayakkabılar gözüne çarpmıştı. Çamur içindeydi. Kısa zaman sonra Sadık elinde bir ekmekle eve dönmüştü. Ekmeği mutfağa koyar koymaz yatak odasına geçmişti. Yeliz mutfakta bir yandan Sadık'ın hareketlerini dinliyordu. Odada biri o yana bir bu yana koşup duruyordu. Büyük bir telaş ve korku içinde olduğu her halinden belliydi. Etrafı iyice dağıtan Sadık aradığını bulamayınca mutfağa Yeliz'in yanına koşmuştu. Yeliz, dolaptan bir şey aldın mı? Ne gibi? Herhangi bir şey. Yo, ben sen gittiğinden beri mutfaktayım. Hayret. Ne oldu? Bir şey arıyorsan söyle, ben de bakayım. Yok yok, bir şey aramıyorum. Öyle sorunca, neyse, kahvaltı hazır değil mi? Az kaldı. Onlar kahvaltıya oturunca aşağıdan bağırtı çağırtılar gelmişti. Yeliz sağa dönerek, bu ses de ne? Elini sallamıştı. Sana ne? ama ağlıyorlar. Bir sene. Gözlerini iyice açmıştı. Sağlık, bir sorun var herhalde. Ben gidip bakacağım. Gider, sen git. Yeliz ayağa kalkmış, bir terlik giymiş ve aşağı inmişti. İner inmez de Gürkan'ı kapının önünde ağlarken görmüştü. Ona, Gürkan, ne oldu? Gürkan, ne oldu? Gözyaşlarını silerken, ablam, ne oldu ablana? Sesi titreyerek, öldürmüşler. Nasıl? Duvara bir yumruk atıp dışarı koşmuştu. Yeliz aklı ve yüreği darmadağın yukarı çıkmıştı. Sadık hala kahvaltı yapıyordu. Karşısına oturunca ona sormayacak mısın ne olmuş diye gözlerini kaldırmıştı. Bana ne? Yeliz gitgide geriliyordu. Handan'ı öldürmüşler. Yüzüne şaşkın bir ifade takınarak öyle mi? Yalnızca bunu sormuş ve susup kahvaltısını yapmaya devam etmişti. Yeliz karşısında hiçbir şey yemeden eli çenesinde düşünüyor ve karşısındaki kocasına, çocuğunun babasına bakıyordu. Gece yarısı gelmiş, telaşla kemerini saklamış ve sabah onun öldürüldüğünü duymuşlardı. Hepsi bir tesadüf olabilir miydi acaba? Erkan biraz sonuçtan memnun. Kemerde bir değişiklik var mıydı? Biraz esnemiş ve üzerinde birkaç saç teli vardı. Onun saçının rengi mi? Eliyle yüzünü kapatarak maalesef. Neden yapsın? Yani arada bir ilişki bile yokken, hiçbir şey yaşanmamışken bu kini neden olabilir sizce? Kendini vazgeçilmez hissetmişti onun ilgisiyle. Benden çok farklı davranmıştı. Yoğun ilgisine alışınca da vazgeçmesini yedirememiş olmalı. Kemer şimdi nerede? Aynı yerde. Dolabın arkasındaki dar bölümde. Bize yardım edebilir misin? Yeliz başını sallamıştı. Bir müddet sonra komiser, siz ondan nefret ediyor olmalısınız. Bize neden yardım ediyorsunuz? Bir an uzaklara bakıyormuş gibi daldıktan sonra, anne, anlamadım. Annesinin gözlerindeki o hüznü gördükten sonra ben de günlerce uyuyamadım. Bir ara kendi bebeğimi düşündüm. Ya benim çocuğum da hata yaparsa diye. Ne olursa olsun onun saçının teline bile zarar gelmesine dayanamazdım. Bir müddet daha konuştuktan sonra birlikte yola çıkmışlardı. Gitmek istersin bırakıp her şeyi geride. Sen gidince gelmeyecektir onlar seninle. Yaptığın hatalar, beyninin içinde koşup duran yalanlar, kestiğin soluklar. 18. ayrımın sonu, sayfa 347.